Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İnsan Bu programıyla huzurlarınızdayız. Değerli hocamız Mehmet Dinç ve bendeniz İdris Topçuoğlu ile birliktesiniz. Hocam, bugün itibariyle artık çocuklarımız uzun bir tatile giriyorlar. Evet. Tatil dönemine giriyorlar. Tabii 8,5 ay yoğun bir eğitim dönemi geçtikten sonra bütün çocuklar dört gözle şu an bu tatili bekliyor. Eğlenecekler, gezecekler, tozacaklar mutlaka ama uzun da bir süre.
Evet.
Bu nasıl verimli değerlendirilebilir? Bu noktada ailelere nasıl bir yönlendirme yapabiliriz? Hı-hı. Neler söyleyebiliriz? Evet. Tatille ilgili önerilerinizi, tekliflerinizi, fikirlerinizi dinlemek istiyoruz hocam. Buyurun.
Evet. Şimdi insan bahane arar. Güzel bir şey yapmak için bahane arar. Yeni bir başlangıç için bahane arar. Mutlu olmak için bahane arar. Mutsuz olmak için bahane arar. Bu bahaneler insanı harekete geçirir. Başlangıçlar da böyle bir şeydir. Yani yeni bir başlangıcı bahane edersek kendimize, o yeni bir başlangıç bahanesi bizi harekete geçirir. Ama bunu bahane etmezsek, yeni bir başlangıç yapacağız diye düşünmezsek, geçen seneki yazlardan ya da dünden ya da geçen haftadan ya da geçen aydan farkı olmayan bir 3 ay, 5 ay, 6 ay geçiririz. Geçirdiğimizde kalmış oluruz. Geçirmiş olmamızla geçirmemiş olmamız arasında hiçbir fark olmaz. Dolayısıyla hazır bugün okullar bittiyse yeni bir dönem başlıyor demektir. Ve bu yeni dönemi bahane edip yeni bir biz olmaya çalışmak yönünde bir niyet etmemizde fayda var. Yani ilk elde şöyle bir niyetlenmek, hem kendimiz için, hem çocuklarımız için, hem etrafımızda sevdiğimiz insanlar için yeni bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönem biraz daha farklı olsun. Bir tık daha, bir adım daha güzelleşsin. Bir adım daha fark etsin. Bir adım daha incelsin beni. Daha farklı, daha iyi, daha güzel bir insan yapsın. Bu nasıl olur? Ne yapabilirim bununla alakalı diye? Veya bu yeni dönem farkını nasıl yaşayabilirim diye insanın bir düşünmesi lazım. İnsan tekrar ede de aynı şeyleri yeni bir insan olmaz. Yani kendini ilerletmesi, kendini geliştirmesi, kendine yatırım yapması bu anlamda çok önemli. Bu noktada birinci mesele, bu dönemi yeni bir dönem olarak kabul edip bir niyetlenmeye girmek lazım. Bu niyetlenme olmadan olmuyor. İkincisi, başarıyla alakalı çok uzun çalışmalar yapılmış. Geçmişe dönük çalışmalar yapılmış. Yani tarih boyunca başarılı insanlar acaba nasıl başarılı oldular? Muvaffakiyetlerinin sırları neler diye çok çalışmalar yapılmış. Bazı insan zeka demiş başarının formülü. Bazı insan yetenek demiş. Bazı insan imkan demiş. Bazı insan kişilik demiş. Bazı insan dönem demiş vesaire. Ama bütün bunlardan bağımsız olarak iki tane özellik başarıyla alakalı çok öne çıkıyor. Bu iki özellik olduğu zaman insanlar başarılı oluyorlar. Bu iki özellik olmadığı zaman gelen başarı ya tesadüf oluyor ya da gelmiyor. Gelse de kalmıyor. O yüzden bu iki özelliği de bu yeni dönem içinde mutlaka kazanıp kullanmak lazım. Nedir o iki özellik? Birincisi azim meselesi, gayret meselesi, mücadele etme meselesi. İnsanın yeni dönemle alakalı, şimdi tatil dediğimizde, yaz dediğimizde bir gevşiyoruz. Hareket azalacak, faaliyet azalacak, iş azalacak. Dolayısıyla az bir şeyler yapacağız gibi geliyor. Tam tersini düşünmemiz lazım. Yani işimiz azaldıysa, sorumluluğumuz azaldıysa, ya yerine getirmemiz gereken yükümlülüklerimiz azaldıysa, bu bizim kendimizi imar etme yönünde, inşa etme yönünde azmimizi arttırması lazım. Azmimizi, gayretimizi arttırmaya bu dönemde çok çok gayret etmemiz lazım. Yeni bir dönem, yeni bir insan olacağız. Fırsatımız varsa, imkanımız varsa, vaktimiz varsa gücümüzü arttırıp mücadele yoluna gitmemiz lazım. İkinci özellik, başarılı insanların özelliği, bir rotaları olur başarılı insanların. Nereye gidiyorlar? Hangi yoldalar? Gittikleri yolun farkındalar mı? Gittikleri yol yol mu? Bu anlamda kendimizi bir kontrol edelim. Çocuklarımızla bir konuşalım. Çok uzun vadeli planlar yapabiliriz ama ne kadar uzun vadeli plan yaparsak yapalım, onu mutlaka parçalayalım. Mesela uzun vadeli planımızın bu yazı neye tekabül ediyor? Bu yaz sonunda varmak istediğimiz nokta ne? Bu yaz seçtiğimiz rota hangi bir rota? Nasıl bir yol? Nasıl bir yolculuk yapacağız? Nereye varacağız? Yolda neler göreceğiz? Neleri fark edeceğiz? Yolu nasıl değerlendireceğiz? Ve yol bittiğinde, yazın sonuna vardığımızda hangi noktaya gelmiş olacağız? Bunu mutlaka düşünmemiz, değerlendirmemiz, planlamamız lazım. Şimdi ömür dediğimiz şey çok kıymetli. Bir türkü var, diyor ki, geçip gidiyor ömür dediğin diyor. Bir insan ömrünü neye vermeli? Geçip gidiyor ömür dediğin diyor. Hakikaten insanın ömrünü bir şeye vermesi lazım çünkü geçip gidiyor. Önümüzdeki yaz da geçip gidecek ve tekrar olmayacak. Biricik bir vakit.
Evet.
Dolayısıyla bu biricik vakitte acaba ben nereye geleceğim? Nereye varmış olacağım yaz bittiğinde? Bunu mutlaka insanın planlaması lazım. Yani insan bir yerden bir yere giderken küçücük bir mesafe bile olsa plan yapıyor. Acaba arabayla mı gitsem, otobüsle mi gitsem, trenle mi gitsem, trafik var mıdır, kaç dakikada giderim, şu yolu kullanayım, bu yol daha kısa, navigasyonlara falan bakıyoruz vesaire. Niçin? Doğru bir şekilde, sağlıklı bir şekilde varmak, güzel bir şekilde gitmek vesaire için. Aynı bunun gibi yaz da önümüzde varmamız gereken, kat etmemiz gereken bir mesafe içeren bir yolculuk. Bu yolculukta bittiğinde nereye geleceğizin planını yapmamız lazım. Çocuklarımızla da yapmamız lazım. Kendimiz için de yapmamız lazım. Çocuğumuzu karşımıza alalım. Kaç yaşında olursa olsun. Konuşalım. Diyelim ki yavrum önümüzde bir 3 ayımız var, 4 ayımız var. Bu 3 ayın sonunda nasıl bir insan olmak istersin? Neyi başarmış olmak istersin? Nereye gelmiş olmak istersin? Ve çok büyük hedefler koymayalım. Mesela çocuğumuz dedi ki ben dedi bu yaz sonunda çok örnek basit bir şey söylüyorum. 10 tane kitap okumak isterim. Olur. Olur harikulade. 10 tane kitap oku. Şu kadar insan tanımak isterim. Olur şu kadar insan tanı. Ama mutlaka yaz sonunda vardığımız yeri gösteren bir rotaya sahip olmamız lazım. O rota olmadan yola çıkmamamız lazım. Yani buradan karşıya geçerken Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçerken insan plan yapıyor da 3 ayı plansız geçirmemek lazım. Bir diğer mesele. Bu okumaktan örnek verdik ya, bu okumakla alakalı hedefimiz, idealimiz ne olursa olsun mutlaka hayatımızın bir yerinde olması lazım. Okumayı çok kaybettiğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Çok görerek öğrenmeye çalışıyoruz, seyrederek öğrenmeye çalışıyoruz. Seyrederek öğrenilen şeylerin akılda kalmasıyla okuyarak öğrenilen şeylerin akılda kalması fark ediyor. Seyrederek öğrenilen şeylerin üzerine düşünce sarf etmekle okuyarak öğrenilen şeylerin üzerine düşünce sarf etmek fark ediyor. İki satırda öğrenmekle bir sayfada öğrenmek fark ediyor. Şimdi insanlar sosyal medyada iki satırlık mesajlarla bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Bütün kültürlerini, bilgilerini, birikimlerini oradan devşirmeye çalışıyorlar. Olmaz, yetmez. Hele ki takip edilen hesaplar dedikodu hesabıysa, faydasız ilimle alakalı, faydasız bilgiyle alakalı hesaplarsa hiçbir şey öğrenemez insan orada. Onun haricinde insanın mutlaka günlük gıdasını alması lazım. Nasıl yemeğe vakit ayırıyoruz? 10 dakika, 20 dakika, yarım saat her neyse. Okumaya da zihnimizin gıdası olarak 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika hiç problem değil. Yeter ki düzenli, sabit biz o zihnimizi, o gıdayı alalım. Güzel, temiz, faydalı gıdayı almış olalım. Okumaya mutlaka vakit ayıracağız bu yaz gününde. Ve çocuklarımız da mutlaka vakit ayıracak. Beraber olduğumuz zamanlar 5 dakika. Onlar da zorlamayacak, biz de zorlamayacak. 5 dakika dahi olsa okumaya gayret edelim. 5 dakika sonra onlar bunaldı, daraldı, bıraktılar. Biz devam edebiliyoruz, edelim. Bir saat okuyoruz, harikulade bir saat okuyalım. Ne kadar okursak o kadar işimize yarayacak. Yalnız burada okumayı ben hep ikiye ayırırım. Büyükler öyle yapmışlar, onlardan bildiğim, öğrendiğim bir şey. Bir, kitap okumak. İki, kainat kitabını okumak. Kainat kitabını okumayı da vakit ayıralım. Yani bu dönem doğadan çok koptuğumuz, kainattan çok koptuğumuz bir dönem. Olağanüstü harikulade bir alemde yaşıyoruz. Her zerresi bir ayet. Göğü bir ayet, yeri bir ayet, çiçeği bir ayet, böceği bir ayet, yıldızı bir ayet, galaksi bir ayet, samanyolu bir ayet, nebulözleri bir ayet. Her şey bir ayet. Dolayısıyla bunları okumaya gayret etmek lazım. Üzerine ince ince düşünmek diyor ya Kur'an-ı Kerim. İnce ince düşünmek gerekiyor, fikretmek gerekiyor. Gündemimizi günübirlik malumatlar yerine, gereksiz bilgiler yerine, dedikodular yerine bunların meşgul etmesi gerekiyor. Konuşacaksak bunu konuşalım, tartışacaksak bunu tartışalım. Dolayısıyla bu anlamda kainat kitabını da okumaya vakit ayırmak çok çok önemli. Bakın bana çok tesir eden bir şey duydum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevindiği zaman yere bakarmış, üzüldüğü zaman göğe bakarmış. Sevindiği zaman gururlanmamak için kendine toprağı hatırlatıyor, yere bakıyor. Bunaldığı, daraldığı zaman da alemleri düşünmek için, daha geniş bir evreni düşünmek için de gökyüzüne bakıyor, gönlünü ferahlatıyor. Yani göğe bakmak, yere bakmak, taşa, toprağa bakmak bize iyi gelecek. Suyu dinlemek bize iyi gelecek. Kuşla ilişki kurmak bize iyi gelecek. Bir tane kampanya var Avrupa'da. Ağaca sarıl, ayıyı öp diyor. doğayla ilişki kurma anlamında. Hakikaten ağaçlara sarılmamız lazım, çiçekleri öpmemiz lazım, hayvanlarla ilişki kurmamız lazım. Bizim ruh sağlığımızı olumlu etkileyecek şeyler bunlar. Çocuklarımızın doğayla ilişki kurmasını sağlamamız lazım. 5 yıldızlı otellerden ziyade, büyük tesislerde vakit geçirmekten ziyade, ne kadar memleketimizde o kadar güzel yerler var ki, yer yeşil, gök mavi,
evet,
harikulade yerler var. Oraları gidip görmekte, ziyaret etmekte çok çok fayda var. Tabiatta vakit geçirmekte fayda var. Geçen gün bir web sitesi gördüm. Web sitesine giriyorsunuz, doğanın sesi diyor. Karşınıza bir dünya haritası çıkartıyor. Dünyanın her yerinden doğa sesi kaydetmişler. Türkiye'den de 3 yerden kaydetmişler. Tıklıyorsunuz, size o yörede çekilmiş, o ülkede çekilmiş doğa sesi dinletiyor. Harikulade dinlendirici bir şey. Sesi bile, bırakın kendisini, sesi bile çok dinlendirici. Dolayısıyla kendisinde de bulunmaya dikkat etmemiz lazım. Yani doğaya mümkün olduğu kadar çıkmaya, kainat kitabı da okumaya bu yaz gayret edelim. Bir diğer mesele, tabii yazılmış kitap var, kainat kitap var. Bir de insan kitabı var. İnsan kitabını da okumak lazım. İnsan kitabını okumak ne demek? Çevremizdeki iyi insan sayısını arttırmaya çalışalım. Güzel bildiğimiz, iyi duyduğumuz insanları tanımaya, aramaya, bulmaya çalışalım. Bakın insanlar çok meşhur bir lokanta duyuyorlar. Kilometrelerce yol gidiyorlar, ziyaret ediyorlar. O lokantada yemek yiyorlar. Güzel bir insan duyduğumuzda hiç yoluna bakmayalım, masrafına bakmayalım. Gidelim, ziyaret edelim, o insandan beslenmeye çalışalım. O insandan istifade etmeye çalışalım. Ya da İhmal ettiğimiz dostlarımız varsa, hele ki akrabalarımız varsa, onları mutlaka ziyaret etmeye, onların gönlünü almaya, onları tanımaya, anlamaya, onlardan istifade etmeye gayret edelim. Kendimiz için de bu çok çok önemli ama daha çok çocuklarımız için de çok önemli. Çocuklarımız her yeni etkileşimde, her yeni tanışmada, görüşmede ilişkilerimizle alakalı, insan ilişkilerinin nasıl olması gerektiğiyle alakalı yeni bir şeyler öğreniyor. Kültürümüzle alakalı yeni bir şeyler öğreniyor. Bunu yapmadığımız zaman, bakıyorum şu anda özellikle gençlerde, film seyretmekten mütevellit Amerikan tarzı bir iletişim söz konusu. Amerikalı iki insan karşı karşıya geldiğinde ne konuşuyorsa, nasıl selam veriyorsa, nasıl oturup kalkıyorsa, nasıl ilişki kuruyorsa, bakıyorum gençlerimiz büyük oranda öyle ilişki kurmaya başlamışlar. Jestler, mimikler, el hareketleri, beden dilleri bambaşka bir yöne doğru evriliyor. Niçin? Çünkü televizyonda, bilgisayarda, dizilerden, filmlerden saatlerce o ilişkiye maruz kalıyor, görüyor, öğreniyor, bilinçaltına yerleşiyor. Ama bunun karşılığı olarak gerçek hayatta bizim kültürümüzde, topraklarımızda insan ilişkilerimiz nasıldır? Nasıl birbirimize hitap ederiz, nasıl konuşuruz, nasıl ilişki kurarız, nasıl otururuz, nasıl kalkarız, nasıl hitap ederiz birbirimize, onu maalesef duymuyorlar, görmüyorlar, öğrenmiyorlar. Yazı fırsat bilmek lazım. Ne kadar insan ziyaret edebiliyorsak ziyaret edelim. Ne kadar tanıdığımız insan varsa onların tekrar gönlünü alalım, ilişki sürecimize dahil edelim. Çocuklarımız bu ilişkilerden çok çok şey görecek, öğrenecekler. Bir diğer mesele, dedik ya, bir rotamız olsun. O rota doğrultusunda kendimizi geliştirmek için, yeteneklerimizi, ilgilerimiz doğrultusunda ne yapabiliriz? Ne faaliyet yapabiliriz? Ne öğrenebiliriz? Nasıl kendimizi geliştirebiliriz? Bununla alakalı da bir plan yapmamızda fayda var. Hiçbir şey yapamadık. Yani bir rota belirlemekte sıkıntımız var. Bazı noktalarda işte maddi sıkıntılar şehir dışına çıkmamızı engelliyor. İşte başka sıkıntılar var. İnsanlarla çok görüşemiyoruz falan. Hiçbir şey yapamıyorsak bir şekilde hareket etmeye çalışalım. Hareket etmekten kastım ne? Sadece spor yapmak değil. Özellikle çocuklar için, gençler için muhakkak yazı çalışarak değerlendirsinler. Hiçbir yere gidemiyorlarsa. Hiçbir yere gidemiyorlarsa. Büyük iş, küçük iş, paralı iş, parasız iş, güzel iş, çirkin iş, zor iş, kolay iş bakmadan bir yere çalışmaya girsinler. O çalışmadan para kazanacağım diye düşünmesinler, tecrübe kazanacağım diye düşünsünler. Vaktimi ziyan etmeyeceğim, değerlendireceğim diye düşünsünler. Bir katma değer üreteceğim, bir insanın gönlüne gireceğim, bir hizmet üreteceğim diye düşünsünler. Ama bir şekilde evde saatlerce, günlerce pasif bir şekilde bilgisayar başında, ekran başında, telefon başında oturdukları bir yaz, kendilerine verebilecekleri en büyük zararı verdikleri bir yazdır. O yüzden anne babalar da çocuklara sert gitmeden, onları kırmadan, dökmeden ama net bir şekilde durarak çocukları bu sürece sokmalarında fayda var. Hareket etmek çok çok önemli. Durmamak
spor faydalı
çok önemli.
Mı hocam bu noktada?
Spor faydalı.
Belki geleceksinizdir diye ben sorup şey yapmak istemiyorum, bir şeyiniz var. Ama spor tarzı çalışmalara nasıl bakalım? Hareket açısından söylüyorum. Çalışmak bazen çok zor olabiliyor ama küçük çocuklar için belki de.
Yani şimdi şöyle düşünüyorum ben hocam. Spor faydalı ama bir insan günde kaç saat spor yapabilir? Yani yarım saat spor yapsa ne âlâ. Hadi bir saat spor yapsa ne âlâ. Ama spor bütün günü kaplayacak spor yapması mümkün değil. Ama bütün gücünü günü kaplayacak bir işe girmesi mümkün. Şimdi ben Antep'e gidiyorum sık sık. Antep'te yazın dükkanlara bakın. Önlerinde 7 yaşında çocuklar. Pazarlık yapmaya çalışıyorlar. Dükkanı müşteri alıyorlar. Müşteriyle ilgileniyorlar falan. 7 yaşından itibaren 7, 8, 9 yaşında çocuklar bizatihi çalışma hayatının içerisine giriyorlar. Dolayısıyla çocuklarımız küçük, yapamaz, edemez, beceremez falan diye düşünmeyelim. Yeter ki imkan verelim. Sorumluluk almayan insan sorumlu insan oluyor.
Evet.
Dolayısıyla sorumluluk vermeye gayret edelim. Zorlansın, zorlanmakta hiç problem yok. Zorlansın, destek olalım, desteksiz bırakmayalım. Yani fikri anlamda destek verelim, psikolojik anlamda destek verelim, duygusal anlamda destek verelim, destek verelim. Ama aman zorlanma. Aman ben senin yerine yapayım, sen yapma, sen sıkıntı çekme. Çocuğa verebileceğimiz en büyük zarar. Yazın zorlansın. Kışın başka türlü okulda zorlanıyor. Yazın başka türlü zorlansın. Bir öğrenciyle konuştum dün. Türkiye'ye ziyarete gelmiş bir arkadaşımın oğlu. Amerika'da çok seçkin bir okulda okuyor. Her sene 3 kişi alıyorlar o okula. Bir kişi yurt dışından alıyorlar, 2 kişi Amerika'dan alıyorlar. Bu arkadaşımın oğlu yurt dışından alan bir kişi. Çok inanılmaz zor bir okul. Seçmesi, girmesi vesaire çok zor. Çok zorluyorlar mı siz dedim. Zorluyorlar hocam dedi. Babası dedi ki zorlanmadan hiçbir yere gelinmez, zorlasınlar dedi. Çok doğru diyorsunuz dedim. Zorlanmadan hakikaten insan hangi işi yapıyorsa yapsın zorlanmadan bir yere gelmiyor. İnsanda bir potansiyel var. Bu potansiyelin açığa çıkması için o potansiyeli zorlamak gerekiyor. Ne kadar zorlarsanız o kadar potansiyeliniz artmış oluyor. Ne kadar dokunmazsanız o kadar köreliyor, yıpranıyor, kaybediyorsunuz. Farkında bile olmuyorsunuz bir süre sonra. O yüzden potansiyeli açığa çıksın, işlenebilsin için, insanın kendini görebilsin, fark edebilsin için mutlaka zorlanması lazım. Zorlanmaktan, yorulmaktan yani hiç korkmayalım. O yüzden hareket edelim diyorum. Ama her ailenin tarzı, tavrı, kültürü, düşüncesi farklı olabilir. Ben çocuğumun çalışmasını uygun görmüyorum. 10 yaşında çocuğum, 11 yaşında ya da 7 yaşında olabilir. Saygı duyarız. O zaman yine evde tutmayalım çocukları. Şehir dışına çıkamıyoruz. Tamam, şehir dışına çıkmayalım. İstanbul'u gezelim ya. İstanbul'da o kadar çok gezilecek, görülecek yer var ki. İstanbul'da o kadar çok okunacak tarih var ki. Her sokağımız bir tarih. Bir tane arkadaşım var. Sadullah isminde. Tuttu, İstanbul'da çeşmeleri ziyaret etti ve her çeşmeyle alakalı bir yazı yazdı. Sonra bu yazıları bir yayın evinin dikkatini çekti, kitap yapalım diye teklif ettiler. Ve iki gözüm iki çeşme diye güzel bir kitap yaptı. İstanbul'un çeşmelerinin hikayelerini anlatıyor ama çok az sayıda. Yani o kadar çok çeşme var ki çok az sayıda 30-40 tane çeşmenin hikayesini anlatıyor. Sadece çeşmeler bile dünya kadar hikayesi olan, bir sürü altyapısı tarihi olan şeyler. Onlardan bir sürü öğreneceğimiz şeyler var. Bugün yine bir mezar taşının resmini gördüm. Genç yaşta vefat etmiş bir kızcağızın Osmanlı'da mezar taşını yapmışlar. Mezar taşında taşa kırılmış bir gül oymuşlar. Kırılmış bir gül. Yani burada bile okuyacağımız, öğreneceğimiz çok dersler, çok nezaketler, çok hassasiyetler, çok incelikler var.
Şey demiştiniz hocam biraz önce, ziyaretler... Güzel insanları bulup ziyaret etmek meselesi. Bu da çok önemli bir konu. Şimdi büyük şehirlerde hocam özellikle insanlar anneannelerden, babaannelerden uzak oluyorlar. Evet. Genelde memleketlerde oluyor. Büyükler, aileler İstanbul'da yaşıyorlar. Belki tatilde çocukların, sizin daha önceki sohbetlerinizde temas ettiğiniz bir şey vardı. Kişinin kendi kişisel tarihini, arka planını, hikayesini, ailesinin hikayesini bilmesi gibi.
Çok önemli.
Yanlış hatırlamıyorsam.
Doğru, çok doğru.
Bu tatiller bu açıdan da büyüklerin çocuklarıyla yönlendirmelerinde büyük dedelere, babaannelere ziyaretler, onların yanında kalmalar noktasında da değerlendirilmeli mi acaba?
Çok güzel olur. Evet. Hatta şöyle bir şey yapsak ne kadar güzel olur. Mesela hedef koyacağız dedik ya yazla alakalı. Evet. Çocuğumuzu ben çalıştırmak istemiyorum. Ben de kendim çalışıyorum, İstanbul'u gezdiremiyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim? Şöyle bir proje yapabiliriz. Çocuğumuza deriz ki 10 yaşından itibaren her çocuk bunu yapabilir. Çocuğumuza deriz ki oğlum sen bu sene babaanneni, dedeni, dayını, amcanı, halanı, teyzeni, akrabalarımızı dinleyebildiğin kadar dinle, kaydedebildiğin kadar kaydet, toplayabildiğin kadar hatıra, resim topla. Yaz sonunda bizim ailemizle alakalı bir belgesel hazırla. İlla video kaydı olmak zorunda değil, bir kitap da olabilir. Belgesel kitap da olabilir, belgesel dosya da olabilir. Veya görüntülü de çekebilir. Çocukların özellikle lise çağlarındaki çocuklar bunu çok kolay yapabiliyorlar artık. Böyle bir proje yaptırabiliriz. Kalıcı bir şey olur.
Evet.
Böyle kalıcı bir hatıra bırakmak çok çok önemli. Çocuklar böyle projeler olmadan fark etmiyorlar, bilmiyorlar. Yani böyle bir sebep vermediğiniz zaman, bahane arıyor insan dedik ya. Böyle bahane vermediğiniz zaman gidip dedesiyle bir saat konuşmuyor. Bir soru soruyor belki aklına gelirse. Bir soru sonra tıkanıyor. Ama ben ailemin köklerini araştıracağım, geçmişini araştıracağım, bununla alakalı belgesel yapacağım, proje hazırlayacağım falan derlerse, o zaman biraz daha ciddi alıp detaylı bir şekilde çalışmaları mümkün ve neticede bir eser çıkarmak da çok önemli. Yani bir ömür geçiriyoruz, bir yaz geçireceğiz. Yazın sonunda ne üretmiş olacağız? Hem kendimiz için bunu düşünmemiz lazım, hem çocuklarımız için. Öyle bir hedef vermek somut çok iyi olur. Öbür türlü somut hedef vermediğimiz zaman hedefler de kayboluyor. Nasıl geçti? Güzel geçti. Ne kaldı? Bir şey kalmadı. Ne hatırlıyorsun? Hiçbir şey hatırlamıyorum. O yüzden kaydetmek, somut bir şey üretmek çok çok önemli. Bir diğer mesele tabii bu dönemin en çok ihmal edilen konularından bir tanesi. İnsanın eliyle bir şey üretme becerisi kaybettik. Mesela zeka testleriyle alakalı şöyle bir tespit var. 100 sene önceye göre bu neslin zeka testleri 10-15 puan ileriden gidiyor. Çok daha zeki bu çocuklar. Öyle mi? Şöyle esasında. Soyut zekaya daha çok yatırım yapılıyor. Hem eğitim esnasında hem de farklı kanallardan. O yüzden soyut zekaya daha çok yatırım yapıldığı için çocukların düşünce becerileri biraz daha bu anlamda soyut zekayı anlamında gelişti. Zeka testlerinden yüksek çıkıyorlar. Ama el becerileri anlamında geriye gidiyor çocuklarımız. Yani 100 yıl önceye göre evet soyut zekada daha iyiler ama elleriyle bir şey üretebilme, elleriyle bir şeyi başarabilme, kullanabilme, bedenlerini, vücutlarını iyi kullanabilme, ağaca tırmanma vesaire gibi fiziksel beceriler çok ciddi anlamda geriledi. O yüzden bu dönemde yine yapabiliyorsak, profesyonel olmak zorunda değil, bir noktaya gelmek zorunda değil ama başlangıç aşamasında dahi olsa çocuklarımızın elleriyle bir şey üretmelerine dönük bir yola girmelerine yardımcı olalım. Ne olursa olsun. Bir dikiş olur, bir ahşap olur, bir başka bir şey olur ama illa ellerini kullandıkları, somut bir şey ürettiklerini gördükleri bir sürece girmiş olsunlar. Hatta hep çocuklarımız için konuşuyoruz ama kendimiz için de bunu düşünelim.
Kesinlikle.
Yani kendimiz de bedenimizi yeni yeni kullanmakla alakalı, yeni bir şey öğrenmekle alakalı bir faaliyetin içerisine girelim. Hem beceri geliştirme anlamında çok iyi, hem de zihnimiz, zekamız anlamında çok iyi. Bakın İhsan Doğramacı vefat etmeden bir sene önce röportaj yapmışlardı. O zaman 80 küsür, 90 küsür yaşındaydı belki. Ne yapıyorsunuz şu sıralar demişlerdi. 7. dili öğreniyorum demişti. Efendim demişlerdi, niye öğreniyorsunuz? Demişti ki valla aman aman lazım olduğundan, kullandığımdan değil. Zaten 6 tane dil biliyorum, bir şekilde işimi görüyorum ama zihnimi işler tutmak için 7. dili öğreniyorum. Bana bu kafa lazım, bu zihin lazım. Demans falan olmamam lazım. Zihnimi işler tutmak için, zihnimi kullanmak için 7. dili öğreniyorum demişti. Mesela Avrupa'da, Amerika'da diyorlar ki psikoloji kitapları, zihninizi işler tutmak için daha önce yapmadığı şeyler yapın. Mesela sol elle yiyin diyorlar. Normalde hep sağ elle yiyoruz, sol elle yiyin. Bizim için sol elle yemek kabul görür bir şey değil. Ama o zaman kabul görür şeyler noktasında yapmadığımız, bilmediğimiz, alışkanlığımızın dışında olan zorlanacağımız becerileri geliştirmek için kendimizi zorlayalım. Kaç yaşında olursak olalım. Bu zihin sağlığımız için özellikle uzun vadede çok önemli. Yine bu konuda bir araştırma söylemek isterim. Yaşam boyu devam eden araştırmalarda bir tanesi çok dikkatimi çekmişti. Diyor ki 70'li yaşlardaki sağlık 35'li yaşlardaki hayat tarzından çok kaynaklanıyor diyor. 30-35'li yaşlardaki yaşam tarzı, 40'lı yaşlardaki yaşam tarzı 70 yaşında sağlıklı olup olmadığınızı öngörebiliyor. 70 yaşında fiziksel sağlığınız nasıl olacak, psikolojik sağlığınız nasıl olacak onu kestirebiliyor. Çünkü o temel üzerine inşa ediyoruz. O yüzden kaç yaşında olursak olalım muhakkak kendimizi daha önce bilmediği, beceremediği, başaramadığı yeni bir beceriyi geliştirmekle alakalı bu yazı değerlendirmemizde fayda var. Yani bu yaz bittiğinde geriye dönüp baktığımızda arkamızda bir şey kalmış olsun. 2018 yazından bu kaldı bana. Bu becerimi 2018 yazında geliştirdim. Şu noktaya 2018 yazında geldim. Şu başarıyı 2018 yazında elde ettim diye 2018 yazını unutulmaz bir yaz haline getirebiliriz. Niyet eder böyle bir ufuk ortaya koyarsak. Yoksa 2015 yazından ne kaldı? Çok aklımızda bir şey yok. 2013, 2010, 2008 çok bir şey yok. Onlar nasıl uçup gittiyse 2018 yazı da uçup gider. 2018 yazı uçup gitmesin diye bu başından beri söylemeye gayret ettiğim bu yazla alakalı tarihe geçsin diye, fark etsin diye bir niyet etmek, bir azim göstermek, bir hedef belirlemek, yaz sonucunda geleceğimiz rotayla alakalı fikrimizin olması, buna yönelik bir plan yapmak, bunu yaparken hem yazılı kitap okumak, hem kainat kitabını okumak, hem insan kitabını okumak, bunu yaparken mutlaka fiziksel olarak hareket etmeye kendimizi zorlamak, asla oturup kalmamak uzun saatler boyunca, bunu yaparken mümkün olduğu kadar kendi kişisel tarihimizden, büyüklerimizden istifade etmek, onları öğrenmeye çalışmak, bir sonuç üretecek bir proje geliştirmek, yazın sonunda ortaya koyacağımız bir ürünün olması ve becerilerimizi bilmediğimiz, fark etmediğimiz, kullanmadığımız yeni şeyleri, becerileri öğrenmeye gayret etmek, bu yazda yapabileceğimiz güzel şeyler olabilir. Bu yazı hatırlanır kılar.
Yani bunlar tabii büyükler için de geçerli.
Her yaş için geçerli. Her yaş için geçerli.
Büyükler sadece çocuklara program yapmasın yani.
Aynen öyle. Ne kadar güzel söylediniz. Büyükler de bu yazdan hesap verecek.
Evet. Sadece çocuklar hesap vermeyecek. Bir de zaten hani çocuklar gördüğünü yapıyor. Evet. Söylenilen değil de. Çok büyüklerde doğru. Böyle bir plan, program, ciddiyet görünce çocuk da tabii ona göre kendi programını ortaya çıkarmış oluyor.
Kesinlikle öyle. Evet. O yüzden büyükler, çocuklarımız güzel bir yaz geçirsin istiyorlarsa evvel emirde kendilerinin güzel bir yaz geçirmeleri lazım.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni konularla önünüzde olmayı temenni ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.